Podcast dinle.
Merhaba, 5'te 5'le karşınızdayız. Son dönemde bir diziyle bir yolculuğa çıktık. Pek çoğumuzun tanımadığı, bilmediği bir dünyayı tanıdık aslında. Kulüp dizisinden bahsediyoruz. Bir tarafta 1950'lerin İstanbul'unu görüyoruz. Diğer tarafta sefarat kültürünü tanıyoruz. Yani zorunlu göçle İspanya'dan çıkarılan Yahudi toplumunun İstanbul'daki yaşamlarını izliyoruz. Onların konuştuğu dili duyuyoruz, yani Ladino'yu. Onların şarkılarını bu aralar mırıldanmaya başladık, ezgilerini. Biz de bugün 5'te 5'te bazı kesimlerin yeni yeni tanımaya başladığı o kültürü konuşacağız. Konuğumuz Türkiye'deki Yahudi cemaatindeki isimlerden tiyatrocu Forti Barokas. 5'te 5 başlıyor. 5'te 5. Sayın Barokas, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk.
Şimdi eski İstanbul'u aslında biraz konuşmak, sefarat kültürünü konuşmak, Ladino dilini konuşmak istiyoruz sizinle. Önce İstanbul'dan başlayalım isterseniz. 1950'lerin, 60'ların İstanbul'u. Nasıl bir İstanbul'du? Sizin hafızanızda nasıl yer buldu?
Valla o birazcık benim için yara, çünkü eski İstanbul nerede, şimdiki İstanbul nerede? Hmm. Ama şunu öncelikle söyleyeyim, İstanbul'a aşık bir insanım. Her yanını çok çok seviyorum, doğayı da çok sevdiğim için. Hmm. Ama eski İstanbul, yani 50'lerin İstanbul'una gidecek olursak, ki benim kuşağım, çok çok çok farklı, çehre çok değişik. Özellikle Galata, Beyoğlu bölümleri bayağı farklı. Hı hı. Bizim nesil için oldukça üzücü.
Sizin döneminizde o Galata civarı nasıl bir yerdi? Biraz o günleri bize anlatır mısınız?
Biraz daha ikiye ayrılıyordu. Galata bölümü, hani bizim La Kula dediğimiz kule gibi. Hı hı. Bizim Yahudilerin oturduğu, hı hı, onun dışında daha çok Yahudi nüfusunun oturduğu, sanki bir küçük kasabacıktı bize göre. Hı hı. Onun biraz üstünde tabii, ben tünelde yaşadığım için, Pera dediğimiz Beyoğlu vardı. Ve Beyoğlu'na çıkmak en büyük eğlence, en büyük güzellikti. Hı hı. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim, mukayese etmek açısından. Anneme dediğim zaman, hadi biraz Pera'ya çıkalım, böyle bir pasta yeriz bir şey. Kızım, bugün şapkamı takmadım, üstüm başım çok iyi değil. Arka taraftan gideriz, Basmalı Mescid'den gideriz. Bu kadar elit bir yerdi, hı-hı, benim dönemimde, küçüklüğümde diyeyim.
Peki siz Türkiye'de mi doğdunuz, İstanbul'da mı doğdunuz?
Tabii ki. Ben 1492'de İspanya'dan Osmanlı'ya gelen sefaradların kökündenim. Hı-hı. Ve 528-530 yıldır bu topraklarda yaşıyoruz. Hı-hı. Bu vatanımız burası. Hı-hı. Tabii ki burada doğdum, İstanbul'da doğdum. Hı-hı. Yine orada Galata'larda, Kuledibi, kendi aramızda konuştuğumuz zaman Kuledibi çocuğuyuz deriz. Hı-hı. Oralarda yaşadık, büyüdük, yani ergenliğe kadar. Sonra yavaş yavaş da insanlar göç etmeye başlayınca biz de yavaş yavaş yukarılara doğru, Taksimler, Şişliler vesaire vesaire gitmeye başladık.
Peki, bizim çok aslında bilmediğimiz bir kültürdü, sefarat kültürü. Bugünlerde de çok gündemde. Nasıl bir kültür? Öne çıkan yanları neler? Nasıl anlatırsınız sefarat kültürünü?
Şimdi sefarat kültürü çok kapsamlı, böyle bir iki dakikada anlatılacak bir, hı-hı, şey değil. Yine aynı şekilde söyleyeceğim. İspanya'dan gelen Yahudilere sefarat deniyor. Buraya geldiklerinde belli yörelere yerleştirilmiş. Yani Osmanlı kapıları açmış. Ve yavaş yavaş Türkleşerek, yavaş yavaş lisanı öğrenerek bugünlere kadar geldik. Hı hı. Kültür derken Yahudi kültüründen söz edebilirim. Hı hı. Geleneklere bağlı bir kültürüz biz, yani gelenek. Hatta şarkılarda bile, Anatevka'yı izledinizse, hı hı, en büyük olay Yahudilikte gelenek ve gelenekleri aktarmak yeni nesillere. Hı hı.
Bunu başarabiliyor musunuz? Şu andaki mevcut kuşak bu kültüre hakim mi?
Maalesef. Biraz bizden önceki ablalarımız bunu ele aldılar, gerek Ladino dili, gerek sefarat kültürünü yayma konusunda, ama ben beceremedim çocuklarıma bu kültürü tamamıyla, yani benim istediğim gibi, benim yaşadığım gibi vermeyi başaramadım. Yani nerede hata yaptım bilmiyorum. Ama etrafıma baktığımda, benim çocuklarımın yaş grupları ve gençleri görünce, ya hayat değişiyor. Hayat değiştiği için de birçok şey de değişiyor. Hı hı. Ama gene bayramları en azından Zorlayarak da olsa başarabiliyorum hep birlikte olmayı.
Peki
Çünkü
o...
bayramların ve geleneklerin insanları birleştirdiğine, bir sevgi yumağı olduğuna inanırım hep. Bir
Peki.
bayramı 30 kişi falan kutlardık baba evimizde. Ya şimdi biraz tabii bu kadar gitmiyor bu olaylar.
Bu sanırım her kültür için böyle birazcık da olsa her din
Tabii.
için de böyle.
Tabii.
Şunu sorayım, yani siz de altını çizdiniz, bayramlar dediniz, özel günler dediniz. Nasıl bir ortam olurdu? Bize biraz anlatır mısınız? Yani sabah kalktıktan sonra ne yapılır, nasıl buluşulur, kendi aranızda ne
Tabii.
yaparsınız o gün?
Tabii. Şimdi şöyle söyleyeyim. Yahudi bayramları akşamdan başlar. Hava karardığında artık bayram başlamıştır ve ilk iş dini bayramlarda önce duaya gitmektir. Ya çoğu zaman erkeklerimiz duaya giderdi. Dönüşte de bütün aile aynı sofrada. Tabii yemek kültürümüz de birazcık gene geleneklere bağlı. Her bayramda bir şeyler yenir. O bayramın simgesidir. Ve hep birlikte yemekler söylenir. Yine dualar okunur ve
En özel
şarkılar.
yemek nedir?
Pırasa köftesi diyeyim.
Peki.
Pırasa köftesi, bir de kuru fasulyeli ıspanak. Bir de kaşkarikas dediğimiz kabağın kabukları. Limonlu olarak, soğuk olarak yenen bir yemek. Bunlar ta eskiden kalma, bize kadar gelmiş. Ama gençlerin de pişirdiklerini görüyorum şu anda. Yapıyorlar yani.
Peki, yemekler yersiniz, dualar ederiz dediniz. Sonra
Dualar ederiz, şarkılar söyleriz. Ertesi gün tabii ki şimdi maalesef o da kalmadı. Teyzeler, halalar, büyüklerimizi ziyarete gidilirdi. Güzellikler vardı, bilmiyorum. Ben o günleri hep ararım ama bulamam.
peki, şimdi bir de dilden bahsediyoruz. Ladino dili. Bu nasıl bir dildir? Hangi aileden gelir? Ne kadar uzun süredir kullanılan bir dil ve hangi coğrafyalarda? Yani Osmanlı coğrafyasının altını çizdiniz. İspanya'dan sürgün edilen Yahudilerin Osmanlı coğrafyasına yayıldığını
Evet.
söylediniz ama şimdi bugün dünyada hangi ülkelerde hali hazırda konuşulabiliyor? Bununla ilgili çok kısa bilgi alalım sizden.
Şöyle söyleyeyim. Bu dil esasında hani Judeo-Espanyol dediğimiz bir dildir. Hani Ladino tamam da tabii Latin kökenlidir. İspanya'dan gelen Yahudiler İspanyolca bilerekten, tabii eski İspanyolca biraz. Çünkü sürekli değişiyor. Türkçe'de de bir sürü kelime, bir sürü şey değişti. Onlar bu dille geldiler. Ancak Selanik'e yerleşenler, Osmanlı, zaten Selanik de Osmanlı'nındı. Rumca kökenli kelimeler türettiler. Portekiz'den sürülenler Portekizce kelimeler türettiler. Ayrıca dilin içinde İbranice var, Fransızca var, İtalyanca kelimeler var. Dolayısıyla Osmanlı'da meydana çıkan bir dil olarak Judeo-İspanyol lisanı çıktı. Çünkü birçok kelime İspanyolca'da yoktu, Türkçe'de vardı, Türkçeler girdi. Yani böyle bir lisan çıktı ortaya. Çok uzun süre yani bizim nesle kadar, diyebilirim ki 500 seneye kadar bunu sürdürebildik evlerde konuşarak. Ben zaten büyük annelerle büyüdüğüm için ana dilim Ladino. Ancak bizden sonra çocuklarımıza pek öğretme modası mı geçti diyeyim. Bir de öyle bir korku vardı. Vatandaş Türkçe konuş. Biraz ayrımcılıklar ve yani din ayrımcılığı çok vardır. Her yerde vardır. Burada da vardı. Bunlardan biraz da korkaraktan şifreleri düzgün olsun. Zaten Türk mekteplerine gitsinler. İsimleri Türk olsun gibi Türkleştikçe lisanı da kaybettik. Yani bunu öldüren bizim neslimiz. Benim jenerasyonum.
Peki sizin jenerasyonunuzdan sonra çok az bir kesim de olsa hala konuşabiliyor mu yoksa tamamen mi kayboldu?
Hayır, gençler hayır. Bizden sonrakiler belki anlayanlar var ama konuşmak hayır yok. Sonradan işte dediğim gibi bir ablalarımız bunu ele aldılar. Kaybolmakta olan bir lisan bu kadar sene, 500 sene geldikten sonra niye kaybolsun? Ve girişimciler bunu ele aldılar. Şimdi International Sephardic Center'de tabii Zoom'la çok güzel ülkelerdeki insanları tanıdık. Ladino'ya bir akıl var. Ölmekte olan bir lisan biraz can çekişerek sanki ortaya çıktı. Ama Kulüp dizisine teşekkürler ediyorum. Şu anda yani Türkiye'de tanınmamıza ve bu lisanın tanınmasına çok vesile oldu. O
Peki
dönemin yaşlarına.
bu dilin zorlukları neler? Yani kolay bir dil midir öğrenmek? Tamam, siz evde konuşulurken bu dili öğrenmişsiniz ama mesela ben bugün
Tabii.
sıfırdan Ladino öğrenmeye kalksam Türkçeden daha zor bir dil midir? Yoksa Yani İspanyolcayla ya da İngilizceyle kıyaslandığında zorluk derecesi nedir?
Şöyle söyleyeyim, Latin kökenli bir lisan olduğu için Latin kökenli lisan bilenler, mesela Fransızca bilenler daha kolay öğrenebilir. Şimdi ben de Almanca öğrenmeye kalksam bana zor gelir. Zor diye bir şey yok. Öğrenmek istiyorsanız dersler alıp veya ne bileyim öğrenebilirsiniz. Zor şöyle ki bir lisan öğrenmek tabii ki zor. Ama Latin kökenli Fransızca bilenlere çok daha kolay oluyor. Çok yakın. İspanyolca deseniz zaten İspanyolca bir lisan. Tabii ki yeni kelimeler türedi. Tabii ki çok farklı. Ama bir İspanyol bizi anlayabiliyor veya biz bir İspanyolu anlayabiliyoruz. Derdimizi anlatıyoruz. Gayet iyi. Sabah olduğu gibi. Tamamen İspanyolca konuştular. Yani ben biraz Türkçe kelimeler kattım ama herhalde anlamışlardır.
Gayet güzel anladık. Şarkılara son olarak değinmek gerekiyor. Sefarat kültüründe öne çıkan şarkılar nelerdir? Nasıl ezgileri vardır bu kültürün?
Bu kültür gerçekten çok derin ve ben bu sefarat gruplarına girdiğimde bu kadar değerli olduğunu anladım. Çünkü beni annem olsun, anneannem olsun bu şarkılarla uyuturdu. Hep dimağımda vardı. Fakat ortaya çıkınca ne kadar derin bir kültür olduğunu sonradan gördüm. Her ülkeden ezgiler var, her ülkeden. Bulgaristan'daki kendi ezgilerini kattı. Biz Osmanlı'ya gelen Yahudiler 100 sene sonra Türk sanat müziğine uygun söylemeye başladık, okumaya başladık şarkıları. Onun için şu anda birçok ülkede, Güney Amerika'da olsun, Avrupa'da olsun, bayağı bir romansa dediğimiz bu şarkılar okunuyor, söyleniyor ve ortalarda. Koromuz var, pardon bunu parantez açayım. Bir Nes koromuz var, onu şefimiz olsaydı daha iyi anlatırdı. Hanımlar korosu olarak sadece sefarat şarkılardan oluşan bir koromuz var. Bayağı da konser verdik.
Ne güzel.
Şimdi pandemi dolayısıyla tabii her şey durdu ama ben o şarkıları o kadar güzel biliyordum ki benim jenerasyonum mutlaka birkaçını biliyordu. Bunu ben biliyordum. Bunu annemler söylerdi gibi. O eski şarkılar bayağı yani 300-400 senelik şarkılar var.
Yeni jenerasyon o şarkılara da hakim değil herhalde.
Yani pek değil. Şöyle söyleyeyim. Mesela benim çocuklarım biliyorlar. Birçok şarkıyı da bu ne kadar güzel. Bunu ben çalayım gitar falan çalarken öğrendiler ama bilmiyorlar diyebilir.
Peki. En zoru aslında bir kültürü yıllar boyu yaşatıp, yüzyıllar boyu yaşatıp bir sonraki nesle geçirebilmek kolay bir iş değil ama ihtiyaç da olan bir şey.
Misyonumuz bu. Başarabilirsek, birkaç kişiye de başarabilirsek ne mutlu bize. Şu anda bir akım var yani. Telefonlar açıyorlar. Şöyle bu nedir, o nedir gibi gençlerden. Bu da bir umut. Herkese kapımız açık. Öğrenmek isteyene buyursunlar.
Peki. Çok teşekkür ediyoruz Forti Barokas yayınımıza katıldığınız için.
Ben teşekkür ederim. Onur duydum. Sağ olun, var olun. 5'te 5.
Konuğumuz Forti Barokas'tı. Kendisiyle 1950'lerin İstanbul'unu, sefarat kültürünü konuştuk. Haftaya bambaşka bir konuyla yeniden karşınızda olacağız. Ben Deniz Kilislioğlu. Podcast dinle.